billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Evet, iki haftadır tahrif ve tatil konularını görmüştük. Bugün tevil maddesiyle devam edeceğiz inşallah. Tevil yani yorumlama. İbn-i Teymiye rahimeullah şöyle diyordu. Allah'ın kendisini vasfettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimize atfettiği niteliklerin, vasıfların tamamına tahrif yani manasını bozma, ta'til yani anlamını iptal etme, yok sayma, tekyif mahiyetini görüşe dayalı olarak belirleme ve temsil olmaksızın yani benzetme olmaksızın iman etmekteyiz demişti. Acaba neden tahrif yerine tevil denilmemiştir? Yani burada tevil yerine neden tahrif kelimesi seçilmiştir? Zira Kur'an-ı Kerim'de zemmedilen, kınanan fiil tahriftir. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte o Yahudileri verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki lanetledik. Onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Yani burada Yahudilerin bu tavrı kınanıyor. Tahrif etmeleri, kelimeleri yerinden oynatarak, değiştirerek tahrif etmeleri. Ehli kitabın yaptığı şey tahriftir. Dolayısıyla tevil yerine tahrif kelimesinin tercihi daha uygundur. Çünkü tevil dil ve din açısından tefsir anlamında da kullanılmaktadır. Yani tevil yerine göre caiz olan bir şeydir. Ama tahrif dediğimiz zaman yani manasını bozma ifade eden bir tevil aslında tahriftir. Tefsir yerine bazen tevil kelimesi kullanılmaktadır. Mesela bazen Allah Teala'nın şu ayetinin tevili şöyledir denilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn Abbas radıyallahu anh'a hakkında da Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret şeklinde bir duası vardır. Yani Kur'an'ın tefsirini öğret anlamındadır bu. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer. Elbani'de sahih olduğunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada İbn Abbas radıyallahu anh'a Allah'ın ona Kur'an'ın tefsirine vakıf kılması için bir dua yapıyor. Tefsir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilirse bu beyan anlamındadır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın mübeyyinidir, açıklayıcısıdır. İbn Abbas'ın tefsiri yani onun şahsi tefsiri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi olamaz. Yani Kur'an'ı beyan manasında tefsir sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş bir yetkidir. Sana zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin. Nahl 44. ayetinde geçen bu beyan bu manada. Yani Kur'an-ı Kerim'in mücmelini tafsil eder, ammını tahsis eder. Yani genel olarak inmiş bir ifadeyi hususileştirir, özelleştirir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Veya özel gelmiş bir ifadeyi ne yapar? Genelleştirir. Helal, haram gibi hükümleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan açar, beyan eder. Namazın şekillerini, rekat sayılarını, vakitlerini beyan etmesi gibi. Veyahut haccın menasikini beyan etmesi gibi. Oruçun bozmayan şartlarını beyan etmesi gibi. Bu gibi meseleler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetkisindedir. İbn Abbas radıyallahu anh'a ve diğer Kur'an üzerinde tefsir yapan sahabeler, tabi'in, ulema diyelim. Bunların tevili de ilgili ayetin hangi konuda delil olacağı yönünde reyde bulunmaz. Yani ilgili bapta delil getirilmesi. Mesela bu konuda en güzel örnek olarak Nisa suresinin 105. ayetini zikredebiliriz. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayet hakkında diyor ki: "Fahkum beynen nase bima erakallah." İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmet ayetinde Allah Azze ve Celle burada diyor ki Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet. Kendi görüşünle değil diyor. Bak bu bir tevildir. Kur'an'a herhangi bir ekleme yok. Herhangi bir çıkarma yok. Delalet ettiği manaya işaret etme var. Öyle şeyler var ki nas bellidir. Ama Gülhan abinin anladığıyla benim anladığım eşit olmaz. Yusuf hocanın anladığıyla benim anladığım, Yusuf abinin anladığı eşit olmaz. Bu nazara dayalı, yani naslara üzerinde düşünerek, tedebbür ederek bakışa dayalı bir şey olabilir. Mesela bir ayeti okur geçersin, o ayette beyan edilen hükümlerin hepsini anlamadan geçebilirsin. Veya bir tanesini, iki tanesini anlar geçersin ama dikkatli bir bakışla, dikkatli bir düşünceyle, tedebbür ederek, okumayla ne yaparsın? O ayetin aslında çok daha farklı farklı mevzularda delaleti olduğunu anlarsın. Onlara doğrudan işaret ettiğini anlarsın. Mesela biz bunu hadislerin şerhinde biraz daha bariz görüyoruz. Örnek olarak kısacık bir hadisi verelim. Mesela İmam Tirmizi'nin Şemail'inde zikrettiği bazı hükümler var. Şey hadis hakkında bu. Ey Eba Umeyr, Nugayr'a ne oldu? Hadis bu kadar. Ey Eba Umeyr, Nugayr ne yaptı veya Nugayr'a ne oldu? Eba Umeyr dediği Enes radıyallahu anh'ın küçük kardeşi. Nugayr dediği de bir serçe kuşu. Yani beslediği artık muhabbet kuşu mu ne kuşu bilmiyorum. Ufak evde beslenen evcil bir kuş. O kuş ölüyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam ona bu şekilde bir latife yapıyor. Biz bu hadisi doğrudan okumakla çok bir şey anlamamış olabiliriz. Yani bu konuşmayı nakletmenin ne hikmeti var ki bile diyebiliriz. Tirmizi buradan 5 tane hüküm çıkarıyor. Birincisi, küçük çocuklara, yani oğlu olmasa bile Eba Umeyr diye künye vermenin meşru oluşu, bunun sünnet ve müstahap oluşu. Yani o Umeyr diye bir oğlu yoktu o çocuğun. Ama ona Eba Umeyr diye künyesiyle hitap ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Künye vermek. Çocuğa künye vermek. İkincisi, evde kuş beslemenin caiz olduğu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir itirazda bulunmuyor. Üçüncüsü, evde beslenen böyle evcil kuşların çocuklara da teslim etmenin caiz oluşu. Dördüncüsü, latife yapmanın caiz oluşu. Şaka yapmanın, latife yapmanın caiz oluşu. Beşincisi, küçük dahi olsa çocuklara da şaka yapmanın caiz oluşu. Bunun gibi 5 tane hüküm zikrediyor sadece. İmam Şafii bu hadisten El-Üm kitabında 30 tane hüküm zikrediyor. Ebu'l-Abbas Taberi 400 tane hüküm zikrediyor. İşte bakın, bu ilim ehlinin diğer bir takım nasları da göz önüne alarak veyahut rivayet yollarında gelen bir takım ziyadeli bilgileri de bir araya getirerek çıkardığı sonuçlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde o ayetle delalet eden başka, yani onu tefsir eden başka ayetleri de delil getirmesi nedir? Müfessirin yaptığı bir şeydir. Yani uygulamasında izin verilen alandır. Misal olarak buna şunu verebiliriz. Mesela Tevbe suresinin 16. ayetinde ne diyor? Göktekinin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Emintüm men fissemâi en yahsife bikumul arz. Bu ayette gökteki diye geçiyor.
Mülk değil mi?
Hı?
Mülk.
Mülk suresi 16. Ben ne dedim?
Tevbe.
Tevbe mi dedim? Tamam. O Mülk suresi. Ben yanlış söyledim o zaman. Farkında değilim bunun için. Mülk suresinin 16. ayetinde burada gizli bir zamir var. Gökteki diyerek. Nahil suresinin 45. ayetinde Allah'ın sizi yere geçirmesinden güvende misiniz diyor. Buradaki yani ifade kalıbının aynı şekilde gelmesi orada gökteki zamiriyle kastedilenin Allah olduğunu net olarak ortaya koyuyor burada. Mesela müfessirin getirdiği delillerden birisi budur. Bir ayet diğer bir ayetle ne yapması? Açıklaması, tefsir etmesi. Yoksa Kur'an'da olmayan bir hükmü kimse kendi görüşüyle reyine dayalı olarak koyamaz. Veya mevcut olan bir hükmü reyine dayalı olarak artık bu zamanda bu ayetle amel edilmez gibi bir ifade kullanamaz. Bu ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetkisinde olan bir şey. Mesela Peygamber'in bu yetkisine de Bakara Suresinin 238-239. Ayetlerinde korku halinde nasıl namaz kılacaklarını Allah Azze ve Celle açıklıyor. Binekli ve yaya olarak kılın diyor. Güvene kavuştuğunuz zaman da size öğrettiğimiz şekilde Allah'ı zikredin, yani namazı kılın. Size öğrettiğimiz şekilde kılın namazı diyor. Şimdi Allah'ın öğrettiği şekil nerede? Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani namazı şöyle şöyle kılacaksınız diye Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade yok. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Şimdi mealci dediğimiz kesim, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini kabul etmeye veyahut da Kur'an dışında bir şey peygamber getiremez diyen güruhun iddiası bir kere bu ayetle ne oluyor? Çürütülüyor. Diyor ki, peygamberin namaz şekli diyor, Kur'an'a uygundur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biz Kur'an'a uygun beyanlarını alırız diyor. Orada da yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı şöyle kılın, böyle kılın dediği bilgiler Kur'an'a uygundur. Çünkü burada böyle bir ayet var diyor. Bu sefer böyle yanaşıyor mesele. İyi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da geçmeyen bir şekli ne yapıyor? Sana ortaya koyuyor. Peygamber bunu kendinden koyuyor demiş oluyorlar. Çünkü biz ne diyoruz? Allah Resulü vahiy dışında konuşmaz. Vahiy ile hareket eder. Din alanında her söylediği vahiydir. Allah'ın beyan etmesidir. Allah'ın ona öğretmesidir diyoruz. Ama o adam nasıl kabul ediyor? Peygamber de tamamıyla bizim gibi beşerdir. O Kur'an'dan nasıl görürse öyle amel eder. Biz de Kur'an'dan nasıl görüyorsak öyle hareket ederiz diyor. Onun temel noktası burası. Allah Azze ve Celle burada diyor ki, size öğrettiğimiz şekilde. Burada öğretenin kendisi olduğunu beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Ama bu öğretme Kur'an'da yok. İkinci sözlerine gelince, işte peygamberin Kur'an'a uygun sözlerini alırız diyen bu kimse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen namaz rivayetlerini Kur'an'a bir arz etsin bakalım. Kur'an neresinde bulacak? Ne diyecek? Vahiy kabul etmediği için sünneti diyecek ki, o işte kendi görüşüyle bunları tayin etmiştir diyecek. Yani şu şekilde rükû edeceksin, şu şekilde secde edeceksin sözünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi tayin etmiştir diyecek. İşte bunu söylemekle en büyük, en tehlikeli sözü söylemiş oluyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dininde Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek nedir? Küfürdür diyor. Kafirlerin sıfatıdır bu. Onlar kafirlerin ta kendileridir diyor. Eğer peygamberin öğrettiği bu şekil Allah'ın indirdiği değilse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı küfürle itham etmiş olursun. Kendi görüşüyle koyuyorsa bu şekilleri. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki, bizim öğrettiğimiz gibi. Yani bunun manasında, bu manada yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an dışında vahiy ile yönlendirildiği, onunla hareket ettiği, sözlerinin buna dayalı olduğuna dair pek çok delil var. Bu bunlardan birisi sadece. Evet. Onun beyanı bu manada, biz tevilden bahsediyorduk. Halef uleması, yani selef değil de sonradan gelen, sonrakiler, kendi yaptıklarına tevil adını vermişlerdir. Böylece dini bir terimi kullanmayı amaçlamışlardır. Halbuki yaptıkları dini bir tevil sayılmaz. Bilakis onların davranışları zemmedilmiş tevil kategorisindedir. Bu sebeple İbn-i Teymiye Rahimeullah bunu tahrif olarak nitelemiştir. Yani tevil, hak olan bir şey, Fakat onlar batıl tahriflerine tevil adını vererek meşru göstermeye çalışmışlardır. Tevilin bir başka anlamı da şu ayette geçiyor. Ali İmran suresi 7. ayeti. Bu muazzam kitabı sana indiren odur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem, muhkem olup bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu, gerçek tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık, hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar. Bu ayette iki kıraat söz konusu edilmiş geçmişten beri. Meşhur olan birinci kıraat şöyledir. Lafzatullah'ta durup, yani la ya'lemu te'vilehu illallah. İşte illallah deyip durmak birinci kıraat. Sonra verrasihun. Verrasihun fil ilm. İlimde ileri gidenler ifadesinden itibaren devam etmek. Buradaki tevil kelimesi tefsir olarak anlaşılamaz. Çünkü böyle anlaşılırsa ilimde ileri gidenleri tefsirden habersiz oldukları gibi bir anlam çıkmış olur. Hiç kimsenin tefsirini bilmediği bir ayette yoktur. Zira Rabbimiz, biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar buyurur. Sa'd suresinin 29. ayetinde. Yani her bir ayetin tefsirini herkes bilmeyebilir. Ama bu ayetlerin tefsirini hiç kimse bilmez diye de böyle bir şey yok. Kur'an'ın bütün ayetlerini düşünmekle sorumluyuz. Bu sebeple tefsiri olmayan ya da bilinmeyen bir ayet olduğunu düşünemeyiz. Bilakis Kur'an'ın tamamının insanlar tarafından bilinmesi mümkündür. Her ne kadar sahih isnatlara sahip olmasalar da dört halifeden ve bazı sahabilerden bir kısım ayetlerin tefsirinde duraksadıkları nakledilmiştir. Mesela Ali radıyallahu anh hurufu mukatta, yani bazı surelerin başında bulunan harf ve seslerden oluşan ayetler hakkında, elif, lam, mim gibi, hamim ayetleri gibi, Allah tefsirini en iyi bilendir demiş ve yorum yapmamıştır. Bir kişinin bazı ayetlerin tefsirini bilmeyebilmesi mümkündür. Ancak onlar bir başkası bilebilir. Onların başkalarından mutlak olarak daha alim olması her şeyi bildikleri anlamına gelmez. Ümmetin en bilgilisi olduğunda şüphe bulunmayan Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın kitabı hakkında bilmeden konuşursam veya kendi görüşümle bir söz söylersem hangi yer beni taşır, hangi gök beni gölgelendirir? İbn Ebi Şeybe nakleder bunu. Ancak İbn Abbas radıyallahu anhuma bu harflerin tefsiri hakkında konuşurken Elif, Lam, Mim ayetini Enallahu A'lem, yani ben en iyi bilen Allah'ım şeklinde yorumlamıştır. Elif'in ene, Lam'ın Allah, lafzatullah'a, Mim'in de a'lem, ilim, ilme delalet ettiğine işaret etmiş burada. Bu şekilde yorumlanmış. Buna göre her bir harf Allah'ın isimlerinden bir isme, fiillerinden bir fiile ya da sıfatlarından birine delalet etmektedir. Elif, Lam, Ra ayeti de En Allahu Era, yani ben her şeyi gören Allah'ım anlamına gelmektedir bu yoruma göre. Bu Arap dilinde var olan bir şey. Onlar bir harfi söyleyip kelimeyi kastedebilmişler. Yani böyle bir uygulama onlarda mevcutmuş. Hatta şairlerden birisi ona dedik ki dur. Durdum, kaf dedi. Kalbimizin atışının durduğunu zannetme. Bu beytte geçen kaf kelimesi ve kat vakaftü, yani durdum, kat vakaftü anlamındadır. Beyt de sadece kaf harfi vakaftü kelimesini göstermektedir. Hakka en yakın görüş budur. En doğrusunu Allah bilir. Hülasa, halbuki onların hakikatini, gerçek tevilini Allah'tan başkası bilemez ayetindeki lafzatullah'ta durulmasını gerektiren kıraate göre tevil, tefsir olarak yorumlanamaz. Burada tevil bir başka manaya gelmektedir. O da sözün ikinci anlamı, yani hakikati ve neticesidir. Bir söz bazen haber, bazen emir, bazen yasak olur. Mesela kıyamet günü hakkında verilen bilgiler haberdir. Kıyamet gününün korkunç sahneleri, sura üflenmesi, güneşin dürülmesi gibi bu türden haberler arasındadır. Yani bunlardan biz hüküm çıkarmayız. Güneş dürülecek. Mesela bu ifadeden biz hüküm çıkarmayız. Fıkhi bir hüküm ifade etmez bu. Bu haber, Allah'ın haber vermesidir. Buna iman edilir. Allah Teala Araf suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor. Fakat onlar hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler. Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Onlar bize hakikaten hakkı söylemişler diyecekler. Haberlerdeki tevil kelimesi haber verilen şeyin gerçekleşmesi anlamındadır. Yani haber verilen şey ortaya çıktığında bu daha önce söylenen sözün tevilidir denilir. Yani ortaya çıkmasına tevil denilir. Mesela Yusuf Aleyhisselam kardeşleri kendisine secde ettikleri zaman Yusuf suresinin 100. ayetinde Yusuf babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri, tevili. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Yani buna tevil ifadesini kullanıyor. Bu rüyada kardeşlerin kendisine secde ettiğini görmüştü. Aslında güneş, ay ve 11 yıldızı görmüştü. Ancak bunlar kardeşlerinin secdesi anlamını taşıyordu. Güneş ve ay ise anne ve babasıydı. Bu sebeple kardeşleri rüyadaki 11 yıldızın kendileri olduğunu anlamamaları ve Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurmamaları için babası sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma dedi. Yusuf suresinin 5. ayet. Kardeşlerine rüyasını anlatmasını yasakladı. Rüya bu haberi içerdiği için Yusuf Aleyhisselam haber gerçekleştiğinde babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tevili. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi demiştir. Allah Teala ise şunu bildirir. Araf 53'te. Onun yani Kur'an'ın haber verdiği müthiş akibet yani tevil geldiği gün daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar yani kafirler şöyle diyecekler. Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Allah'ın Kur'an'da haber verdiği şey gerçekleştiği gün. Yani bunun gerçekleşmesine tevil ifadesi kullanılıyor bu ayette. Buna göre ayette kıyamet gününün Allah'tan başkası tarafından bilinemeyeceği ifade edilmektedir. Yine gaybi bilgiler ve bunların mahiyeti de ancak Allah tarafından bilinebilir. Haberlerle ilgili konulara diğer bir örnek, bize hissedemediğimiz gaybi haberler aktarılmıştır. Mesela bizlere cennette meyve, et, su ve bal olduğu bildirilmiştir. Bunların hepsi birer haberdir. Bu haberlerin vuku bulacakları zaman keyfiyetleri ve ince ayrıntılı manaları açısından tevili bilindiği kadarıyladır. Elbette Rabbimiz tüm bu nimetleri müminler için hazırlamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Sahih-i Müslim ve Ahmed bin Hanbel'in Müslim'de gelen rivayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır diyor. Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve aklına gelmediği nimetler hazırladım. Evet, daha önce istiva malumdur ama mahiyeti, keyfiyeti bilinmez denilmişti. Bu da yalnızca Rabbimizin bildiği tevilin anlamlarından biridir. Yani istiva haktır. Allah Azze ve Celle'nin istivası vardır. Malumdur istiva. Yani istiva Araplarca bilinen bir kelimedir. Oturmak, yerleşmek anlamındadır. Ama Allah Azze ve Celle hakkında biz keyfiyetini bilmiyoruz. Evet, Allah'ın isim ve sıfatları da gaybi haberler kategorisindedir. Yani gaybı Allah bildirmedikçe biz gayb hakkında konuşamayız değil mi? Mesela kıyamet hakkındaki bilgilerden Deccal'in çıkacağı, Mehdi'nin çıkacağı, işte zinanın yaygınlaşacağı, işte binaların yüksek şekilde yapılacağı, Bunun gibi haberler nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği için biz bunları söyleyebiliyoruz. Bize haber verilmiştir. Yoksa mesela insanlar garip bir şeyle karşılaşıyor. Ya bu kıyamet alametidir diyor. Kendi görüşüyle. Her garip karşıladığı şey ne diyor? Kıyamet alametidir diyor. Bunu diyemez. Kıyamet alameti dediği şeyin Allah ve Resulü tarafından bildirilmiş olması lazım. Çünkü Resul'ün bir ayrıcalığı vardır. Cin suresi 27-28. Ayetlerinde Allah gaybını kimseye açmaz. Ancak seçtiği Resul müstesna diyor. Evet, burada da yine Allah'ın isim ve sıfatları konusunda ismin delalet ettiği şeylere biz zahirlerinde geçtiği gibi iman ederiz. Allah'ın eli gibi, Allah'ın ayağı, Allah'ın gülmesi, Allah'ın baldırı, naslarda gelen ifadeler. Allah için bunlar sabittir. Biz bunlara böylece iman ederiz. Bunları söylediğimiz zaman karşıdaki insan diyor ki, ya işte o zaman sen Allah'ı mahluka benzetmiş oluyorsun. Neden? Çünkü el mahlukta olur. El eldir diyor. Ayak ayaktır diyor. Ayak bildiğimiz ayaktır diyor. Bu insanların kafasında hemen şekillerini veren teçsim düşüncesidir. Cisimleştirme düşüncesidir. İsim, isimlerin müşterek olması, müsemmaların da müşterek olmasını gerektirmez. Mesela 5 liraya da para dersin, 10 liraya da para dersin. Ama 5 lira ile 10 lira hiçbir zaman aynı değildir. İlim sıfatını biz örnek veririz mesela Allah Azze ve Celle hakkında. Allah'ın ilmi vardır. Her şeyi en iyi bilendir. Ama ilim insanlarda da bulunan bir sıfat. Mahluka mı benzetmiş oluyoruz? Allah'ın ilmi hiçbir mahlukun ilmine benzemez. Kelam, yani konuşma sıfatı. Allah Azze ve Celle dilediği şekilde konuşur. Kelamı haktır. Ama mahlukta da bulunur kelam, konuşmak. Ama hiçbir zaman Allah'a nispet ettiğin zaman bu konuşmayı hiçbir zaman mahlukata benzetmemekle mükellefiz. Hatta bu konularda ne demiştik? Senin aklına, Allah'ın sıfatları hakkında ne geliyorsa bil ki Allah o değildir. Aklına gelen şeyden uzaktır. Yani biz bunları kendi duyularımızla, kendi ilim elde etme organlarımızla, hislerimizle bilemeyiz. Bu konuda da Allah ve Resulünden açıklayan haber gelmediği için ne yapamıyoruz? Gayb hakkında atamıyoruz. Yani bazen dediği gibi işte elinden kasıt kudret elidir veya nimet elidir şeklinde yaptıkları teviller delilsiz sözlerdir. Böyle bir yorum yapılacaksa, yani bundan kastedilenin kudret olduğu söylenecekse, bundan kastedilenin nimet olduğu söylenecekse, bu ancak Allah veya Resulü tarafından söylenmeli. Onlardan da böyle bir bilgi gelmemiş. Sen nasıl olur da bu yorumu yapabilirsin? Allah sadece ne demiş? Rahman arşa istiva etti. Yahudiler dediler ki Allah'ın iki eli bağlıdır. Allah bunu reddediyor. Ama neyi reddediyor? Bağlı olmasını reddediyor. Allah'ın her iki eli de açıktır diyor. Hadislerde Rahman'ın iki eli de sağdır diyor. El sıfatı geçiyor. Ama biz Allah hakkında Allah'ın eli dediğimiz zaman kesinlikle bizim kendi ellerimiz veyahut da mahlukun eli aklımıza gelmemesi lazım. Allah'ı mahlukuna benzetmememiz lazım. Çünkü onun misli gibi bir şey yoktur. Şura suresi 11. ayetinde belirtildiği gibi. Evet, işitmesinin, görmesinin, ilminin, konuşmasının, bunun gibi sıfatlarının durumu da aynı dediğimiz gibi. Bu gibi haberler, bu gibi haberlerin tevili Allah dışında kimse tarafından bilinmez. Yani bunların keyfiyetinin tafsilatı, detayları sadece Allah tarafından bilinir. Meyve ile et ve su ile bal arasında farkı anlayabiliyor. Ancak bunların mahiyeti bize göre gayb durumda oldukları için tam olarak bilemiyoruz. Bunları dahi tam olarak bilemiyorsak Allah'ın sıfatlarını nasıl tam olarak idrak edebiliriz ki? Mesela Bakara suresinde bu cennet nimetlerinden bahsederken orada da böyle bir ifade kullanılıyor değil mi? Dünyada bize bunların benzeri getirilmişti. Yani dünyada biz bunların benzerini görmüştük. Ama az önce okuduğumuz Kutsi hadiste ne diyordu? Hiçbir kulak işitmedi, hiçbir göz görmedi diyor. Yani orada bir misal veriyorum. Elma yiyeceksin. Yani adı elma. Ama dünya elmalarına benzemiyor. Yani isimdeki müştereklik, müsemmada müşterekliği getirmez. Yani bunu gerektirmez. Evet, Allah'ın sıfatları konusunda da bu şekilde vahiden, kitap ve sünnet naslarından, sahih sünnet naslarından bir delil olmadan konuşmak caiz değildir. İşitme ile görme ve ilim ile kudret arasında fark olduğunu biliyoruz. Ancak bunların keyfiyetlerini bilmiyoruz. İstiva ve nüzul, yani Allah'ın arş üzerinde bulunması ve nüzul etmesi, dünya semağına inmesi konularında da yine aynı durum geçerli. Bu sebeple Allah'ın sıfatlarından bahseden ayet ve hadisler müteşabihtir diyen bir kimse bu sözüyle keyfiyetinin meçhul olduğunu, keyfiyetinin müteşabih olduğunu kastediyor. Yoksa mesela Er-Rahman alel arşisteva ayeti nedir? Muhkem bir ayettir. Muhkem bir ayettir. Biz bu ayetten Rahman'ın arş üzerine istivası olduğu hükmünü çıkarıyoruz bakın. Ama istivanın keyfiyetine gelince bak burası müteşabih. Hakkında bilgimiz yok. Yani Allah hakkında istivanın ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Veya Rabbimizin her gece son gecenin son üçte birinde dünya semasına inip yok mu isteyen ona vereyim. İstiğfar eden yok mu onu bağışlayayım. Dua eden yok mu icabet edeyim diye buyurması yine Allah hakkında bizim nüzulünün şeklini bilmediğimiz bir müteşabih. Ama neye hükmediyoruz? Allah her gece dünya semasına iner. Bunu bu şekilde söylemek zorundayız. Bazıları Allah Azze ve Celle'yi mahlukata benzetmekten nefi adına, benzetmemek adına ne yapıyor? Bu sıfatı komple inkar ediyor. Yani hiç ispat yok, sadece nefi var. Ahlak Allah mahlukuna benzemez, istivası olmaz Allah'ın. Allah'ın eli diyemez. Allah'ın ayağı diyemez. Bunda kastı ne güya? Allah'ı tenzih etmek. Allah kendisinde böyle bir tenzih yapmamış. Ayetinde veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bir tenzihte bulunmamış. Böyle bir tenzihin de delili yoktur. Ayrı bir mesele. Mahlukuna benzetmemek için işte leyse kemisli şeyun ayetini alıyor. Burada uygularken bu sefer sıfatı komple iptal ediyor. Yani Allah'ın vermediği bir manayı veriyor. Sa'd suresinin 75. ayetini tefsir ederken, meal verirken bazı meallerde şu ifade var. Kudretimle yarattığım Adem'e seni secde etmekten alıkoyan nedir diye tercüme etmişler.
Niye iki kudretim demiyor?
Allah orada iki elimle diyor. Eğer burada eli kudret olarak yorumluyorsan iki kudretimle demesi lazım. Bunun mantıksızlığını kendisi de biliyor. Allah'ın kudreti iki değildir, daha fazladır. Allah'ın veya nimet dediğin zaman buna, ele nimet dediğin zaman, nimeti de iki tane değildir Allah'ın. Hatta hesaba gelmez. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Burada iki elimle ifadesini kullanıyor ama tercüme eden adam şöyle endişeliyor. Ya şimdi insan burada okuyacak, tutacak, Allah elim diyor burada, iki elim diyor, bunu İşte mahlukatına benzetecek. Bu tehlikeye düşmesin diye orayı şey yapıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetini ne yapmış oldu burada? Kusurlu görmüş oldu. Tehlikeli görmüş oldu. Öyle bir tehlike ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu tehlikeye dikkat çekmemiş. Sahabelerden hiçbirisi de böyle bir uyarda bulunmamış. Aman ha, iki elimle ayetini okuduğunuz zaman sakın Allah'ın eli vardır gibi bir düşünceye kapılmayın diye bir uyarda bulunmamışlar. Sahabelerden hiçbirisinde böyle bir itikat yok. Geldiği gibi iman etmişler. Ama dediğimiz gibi onların mahiyeti, keyfiyeti eli vardır ama mahlukuna benzemez. Bu kadar. Keyfiyetini bilmiyoruz. Evet. Halbuki onların hakikatini, gerçek tevilini Allah'tan başkası bilemez ayeti bu durumda gaybı yalnız Allah bilir anlamına gelir. Temin geçen bu söz ile bu ayet ve hadislerin anlamlarının tamamen bilinemeyeceği, sanki yabancı dilde bir söz gibi anlaşılması gerektiği kastediliyorsa eğer, yani Allah'ın sıfatları müteşabihtir sözüyle, bu batıl bir sözdür. buradaki müteşabih dediğimiz vasıfta. Buraya kadar aktarılan şeyler haberlerle ilgili. Ancak söz haber değil de emir ve yasak olursa, bu durumda tevil emredilenin yapılması, nehyedilenden uzaklaşılması anlamına gelir. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secde ederken şu zikri çokça yapardı. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahum mağfirli. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbimiz sana hamd ederim. Allah'ım beni affet. Peygamber aleyhissalatü vesselam böylece Kur'an'da kendisine emredileni yapmaktaydı. Yani burada Ayşe radıyallahu anh'a yeteevvelu ifadesini kullanıyor Arapça aslında. Böyle tevil ediyordu diyor. Yani Allah'ın kendisine emrini böyle tevil ediyordu diyor. Bakın buradaki tevilde ne var? Kur'an'da bu şekilde emredildiğini çıkardı. Yani buradaki tevil etti anlamı budur. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur diye devam ediyor Ayşe radıyallahu anh'a. Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çokça kabul edendir. Nasır suresi 3. ayet. Aynı şekilde rükûya vardığımızda bizler de Kur'an'ın emrini yerine getirmekteyiz. Rabbimiz Hakka suresinin 52. ayetinde o halde ey şanlı elçi, haydi öyleyse sen de Rabbinin yüce adını zikret buyurmaktadır. Biz de rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, yüce Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim diyoruz. Bu da Kur'an'ın tevilidir. Yani emrin yerine getirilmesidir. Bakın haberde Allah'ın haber verdiği olayın veyahut da verilen haberin gerçekleşmesi tevil adını alıyordu. Buna tevil deniyordu. Bu rivayetlerde de ne var? Allah'ın emrini yerine getirmek veya yasandan kaçınmaya tevil ifadesi kullanılıyor. Yani emirlerini yapmak, nehilerinden sakınmak manasında tevildir. Burada tevil, tefsir anlamında değildir. Bütün bu anlatılanlar, Ali İmran suresinin 7. ayetinde, Lafzatullah'ta durulmasını öngören birinci kıraate göredir. Bu ayette tevil, gaybi bilgilerin keyfiyeti anlamındadır. İkinci kıraat, bu da İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın kıraatıdır. O Lafzatullah'ta durmadan okumaya devam ederdi. Buna göre ayet ilimde ileri gidenlerin de tevili bilebileceklerini ifade etmiş olmaktadır. Bu durumda acaba gaybi bilgilerin de böyle olduğu düşünülebilir mi? Elbette hayır. Çünkü ilimde ileri gidenler de kıyametin vaktini, gaybi bilgilerin hakikatini ve Rabbimizin sıfatlarının mahiyetini bilmemektedirler. Rasihun kelimesinin lafzatullah'a atfedildiği bu kıraat ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ben tevilini bilenlerden biriyim sözünde tefsirin bilinmesi kastedilmektedir. Bu da keyfiyetin değil mananın anlaşılmasıdır. Buna göre rasih alimler yani ilimde derinleşenler diye tercüme edilen bu rasihun kelimesi burada geçen alimler gaybi bilgilerin hakikatini değil Kur'an'ın tefsirini bilmektedirler. Yani manayı anlıyorlar ancak keyfiyetini bilmiyorlar. Ceylan gözlü huriler, istedikleri meyveler, kuş etleri, akıp giden su, lezzetli içecekler arasındaki farkı anlıyorlar. Bu kelimelerin manasını biliyorlar ancak bunların mahiyetini kavrayamıyorlar. Bunlarla kafirlerin içeceği ve midelerini parçalayacak olan kaynar suyun farkını idrak edebiliyorlar. Fakat bu kaynar suyun keyfiyeti hakkında hiçbir malumata sahip olamıyorlar. İşte bu sebeple tahrif, ta'til ve tekyif olmaksızın inanırız diyoruz. Tekyif, Allah'ın sıfatlarının mahiyet ve hakikati hakkında beyanda bulunmaktır ki biz bunu bilmemekteyiz. Hakikatin bilinmesi ise tam ve ayrıntılı bir şekilde bilmek demektir. Allah Teala bu konuda Taha suresinin 110. ayetinde şöyle buyuruyor. O onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz. Yani bak kullara da ne var? İlim ifadesi kullanılıyor. Yani kullara da bir ilim nispet ediliyor. Ama kullar asla, yani kullara ait ilim asla onu ne yapamaz? Kavrayamaz. Allah için de bir ilim zikrediliyor burada. Her şeyin hakikatiyle bilir, gelmişini geçmişini bilir Allah için izafe edilen ilim bu ama kullara izafe edilen ilim asla öyle değil. İdrak kavraması olmayan bir, kuşatması olmayan bir ilim. Bu sebeple Rabbimizin sıfatlar hakkında muayyen bir mahiyet isnat edenlere Rabbimiz böyle değildir. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan, gerçek tevhidini Allah'tan başkası bilemez ayetinin anlamı bunların keyfiyetinin ancak Allah tarafından bilineceğidir. Ehli iman kıyamet günü Rabbimizi gördüklerinde dahi onu tam olarak idrak edemezler. Onun niteliklerinin mahiyetini de kavrayamazlar. Elbette Allah'ı daha fazla tanıyacak, bilecek ve sevecekler. Ancak onu tam olarak idrak edemeyecekler. Allah Teala yücedir, büyüktür deriz. Allah'ın kıyamet gününde görüleceği ifade edilirken alimler Allah'ı tam olarak ihata etmeden ve mahiyetini kavrayamadan kaydını koyarlar. Çünkü o kulların gözlerinin idrak edemeyeceği kadar yücedir. Müminlerin gözleri cennette dahi onu tam olarak kavrayamayacaktır. Gökyüzüne bakıyoruz, onu görüyoruz ama ihata edemiyoruz. Yani gözümüzün gördüğü belli bir kısımdır. Semanın arkası nasıl bilmiyoruz. Çünkü o bize göre oldukça büyüktür. Bütün mahlukat ise Rabbimizin azametine nispetle oldukça küçüktür. Allah her şeyden daha büyüktür. Orada göz bebeklerine ulaşan ışıklar var mıdır? Yoksa Allah'ı nasıl göreceğiz diye bir söz söyleyemeyiz. Yani hani dünyada diyorlar ya işte göze şöyle ışık yansıyor da retinadan şöyle geçiyor, şöyle oluyor, beyin şöyle yorumluyor falan. Biz bu yorumları girmiyoruz. Sadece herhangi bir keyfiyete gitmeden evet cennette müminler Rablerini görecektir. Bu haber verilmiştir. Bize bu şekilde iman ediyoruz. Keyfiyet hakkında yorum yapamayız. Bilemediğimiz pek çok mahiyet vardır. Allah'ı nasıl göreceğimizi bilmiyoruz. Rabbimizin bütün sıfatlarının da mahiyeti bizce meçhuldür. İmam Malik'in istiva bilinmektedir. Nasıllığı, keyfiyeti bilinmemektedir. Ona iman etmek vaciptir ve onun keyfiyetini sormak bid'attir sözü Allah'ın bütün esma ve sıfatları hakkında geçerlidir. Tevil kelimesinin bu meselede de kastedilen ıstılahi bir anlamı daha vardır. Yani şeriatta kullanılan bir anlamı daha vardır. O da tercihi sağlayacak bir delil sebebiyle lafzın zahiri anlamının dışına çıkmaktır. Ancak kelimenin zahiri anlamı dışında başka bir anlama hamledilmesi delilsiz yapılırsa, herhangi bir delile dayanmadan yapılırsa bu dinen kınanmıştır. Mesela istivayı hakim olmak, yet kelimesini kudret, rahmeti, iyiliği ve sevabı irade etmek böyledir. Yani bu şekilde tevil etmek böyledir. Bu aslında mananın tahrif edilmesidir. Yani lafızda bunu yapmasa da yani el sıfatını kabul ediyor ama elden kastı kudret elidir diyor. Bu da işte manayı tahrif etmektir. Islahta buna tevil deniliyor fakat hakikatte bu tahriftir. Selef alimleri bu tür tevhile girilmemesi konusunda icma etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini böyle uzak tevillerle yorumlamamışlardır. Bilakis bunları aynen geldiği gibi kabul ederiz. Rabbimize layık anlamlara hamleder, keyfiyetini bilmediğimizi kabul ederiz. Bu sebeple Allah'ın sıfatları hakkında muayyen mahiyetler belirleyemeyiz. Elbette bunların mahiyeti olduğunu biliyoruz. Yani bunların bir keyfiyeti vardır ama biz bilmiyoruz. Keyfiyeti meçhuldür derken bunların bilinemeyeceğini kastediyoruz. Teşbih ve temsilin reddedilmesi ise her şeyi kapsamaktadır. Şura suresinin 11. ayetinde o gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakikatiyle iştir ve bilir. İhlas suresinin 4. ayetinde de ne de herhangi bir şey ona denk oldu buyruluyor. Misli ve dengi yoktur yani. Bu itibarla salih selef, Allah onlardan razı olsun, felsefe ve kelam ilmini zemmetmişler, kınamışlardır. Bunlar akide için kaynak olamazlar. Bundan dolayı da Cehmiye'nin başlattığı esma ve sıfatların yok sayılması bidati ve Mutezile'nin bu mesele hakkında düşünceleri en kötü bidatler, en çirkin bidatler arasında yer almaktadır. İşte Eşari ve Maturidilerinde, ki Maturidiler bu konuda Mutezileler gibi yapar, Eşariler de tevil ederler. Yani tamamen Cehmiye gibi reddetmezler. Yani Allah'ın eli yoktur demezler Eşariler. Eli vardır ama kastedilen kudret elidir. Bundan kastedilen başka bir şeydir derler. Evet. Teşbih diğer bir madde. Buna temsil de denilir. Benzetmek yani. Teşbih Allah'ın kullarından birine benzediğine inanmaktır. Aslında doğrusu buna temsil denilir. Bu temsil demektir. Zira Rabbimiz Azze ve Celle Şura suresi 11. ayetinde onun benzeri, misli, yani temsil misil kelimesinden geliyor. Misli hiçbir şey yoktur. O her şey hakkıyla iştir ve bilir. İhlas suresi 4. ayetinde de az önce okumuştuk. Ne de herhangi bir şey ona küfüv olabilir, denk olabilir. Bu da küfüv kelimesi denk anlamında. Tekif ile temsil arasındaki fark da şöyle. Temsil de tekifin bir şeklidir, çeşididir. O şuna benzer demek temsildir. O hiç kimseye benzemez. Ancak zihnimde özel bir keyfiyeti vardır. Onu hiçbir şeye benzetemiyorum demek ise tekiftir, keyfiyet belirlemektir. Tekif temsilden daha geniştir. Yani tekif temsil de içinde barındırır. Biraz daha kuşatıcı. Yani şu örnek çok açık bakın. O şuna benzer demek temsil. Yani misil. Aynısı demek misil kelimesi. O şunun aynısıdır veya şuna benzer dediğin zaman bak malum bir şeye benzetmiş oluyorsun. Tekif ise ben onu hiçbir şeye benzetemiyorum ama zihnimde özel bir keyfiyeti var. Kafasında bir şekil tayin ediyor ama hiçbir şeye de benzetmiyor. Bakın bu da tekif, bu da yasak. Tekif temsilden daha genel dedik. Bu da kişinin zihninde Allah'a mahlukat içerisinde hiçbir benzeri olmayan muayyen bir keyfiyet atfetmesidir. Hayali bir keyfiyet atfetmesi. Yani kişi zihniyle yepyeni, müşahede alemindeki hiçbir şeye benzemeyen ama belli bir mahiyeti olan, belli bir keyfiyeti olan bir Allah tasavvur etmektedir. Hülasa temsil, tekifin özel bir çeşidi olmaktadır. Hem temsil hem de tekif batıldır. Tekifin reddi, onun hakkındaki bilgimizin sınırlılığını kabul etmek anlamına gelir. Yoksa mutlak olarak Allah'ın mahiyetini nefi demek değildir. Allah'ın sıfatlarının birer keyfiyeti elbette vardır ama bizler bunları bilememekteyiz. Temsil ise mutlak olarak merduttur. Mutlak surette reddedilir. Çünkü Allah'ın ve sıfatlarının hiçbir benzeri yoktur. Halbuki Allah'ın bir keyfiyeti olmakla birlikte bu konuda bilgimiz yoktur. Yani biz bu keyfiyeti kabul ediyoruz ama bilgimiz yok. Mahiyet vardır, bizce meçhuldür. Sıfatları belirten ayet ve hadisler muhkem mi, müteşabih mi meselesine gelince, öncelikle muhkem ve müteşabih nedir bunları bilmek gerekir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran suresi 7. ayetinde okuduğumuz gibi ne diyordu? Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar kitabın anasıdır, esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık, hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar. Muhkem yalnızca tek manaya gelen şey demektir. Kitabın esasıdır denilirken, ihtilaf halinde başvuru merci olan ayetler kastedilmektedir. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir ayetine kastedilen, bu müteşabih ayetler ise pek çok anlama gelmesi muhtemel olanlardır. Ehli hak müteşabih ayetler karşısında ne yapmalı? Onları muhkem olanlara göre yorumlamalıdır ve böylece Kur'an'ın uyumunu ortaya koymalıdır. Müteşabih ayetler ile muhkem olanlar arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak muhkem olanlar tek anlam ifade ederken müteşabih olanlar farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Mesela bir örnek, istiva kelimesini alın. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Nuh'un gemisi Cudi'ye istiva etti diyor. Bunu tercüme ederken adam oturdu. Yani Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturdu diye tercüme ediyor. Rahman Arş'a istiva etmiştir ayetine gelince Rahman Arş'a istila etmiştir diyor. İşte kahrı galebe çalmıştır diye tercüme ediyor.
Ya da hükmetmiştir.
Yani.
Kahrı yine oturmuş olarak da şey yapıyor.
Evet, bu şekilde ne yapıyorlar? Bakın muhkemde tek manası var. Biz bu müteşabihleri muhkem ayetleri arz ederek onların da anlamlarını kavrarız. Ancak kalplerinde hastalık olanlar hakikatini ancak Rabbimizin bilebileceği müteşabih ayetlere tutunurlar ve onları batıl tevillerle tevil ve tahrif eder, yanlış tefsirlere yönelir ve muhkem ayetlere başvurmazlar. Gaybi haberlerin hepsi müteşabih kısmına dahildir. Allah'ın sıfatları da bu kısım içerisindedir. Bazı seleften sonra gelen alimler de bu ayetlerin müteşabih olduğunu kabul etmişlerdir ki bu doğru ve isabetli bir görüştür. Ancak bu sıfat ayetlerinin anlamsız harflerde müteşekkil birer cümle yığını ya da meçhul manalar taşıyan tümceler oldukları anlamına gelmez. Bunların hakikatinin Allah'tan başkası tarafından bilinememesi tefsirlerinin hiçbir şekilde bilinmeyeceği şeklinde anlaşılmaktadır. Mesela Rahman arşının üzerine istiva etti ayetini sadece Elif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, Ayn, Lam, Ya, Elif, Lam gibi tek tek harflerinden ibaret olduğu düşünülmektedir. Yani bu ayet bundan başka hiçbir şeye delalet etmemektedir. Kim böyle bir iddiada bulunursa o sapıklıktadır. Çünkü bu kişi ayet sanki yabancı dilde bir kelam haline sokmakta ya da dizilmiş manasız sözler olarak farz etmektedir. Bunun tefsirini asla bilemeyiz demektedir. Onlara göre sadece Arap dili açısından tefsir neyse onu biliriz. Bu iddia kesinlikle batıldır. İşte bu şekilde ve anlamda sıfat ayetlerinin müteşabih olduğunu savunanlar hatalıdır. Aslında Kur'an'da onların anladığı tarzda hiçbir müteşabih ayet bulunmamaktadır. Aksine sıfatlar ve diğer gaybi bilgiler hakkındaki ayetler manası malum, keyfiyeti meçhul anlamında müteşabihtir. Nakledilene göre İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfatlar hakkında bir hadis rivayet etti. Oradakilerden biri buna itiraz etti. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh'a onları bu kadar korkutan nedir? Muhkem ayetlerde kalpleri titriyor, müteşabihlerde helak oluyorlar dedi. Bunu Abdurrezzak Musannef'inde İbn Ebi Asım'da Es-Sünne isimli eserinde rivayet ediyor. Yani bunlar bu hale sokan nedir? Muhkem ayetler yani emir ve yasak ayetlerini duyunca kalpleri yumuşamakta, emir ve yasaklara bütün benlikleriyle riayet etmekteler, gaybi konulardaki ayetleri duyunca da onları reddedip yalanlayarak helak olmaktadırlar. Halbuki müteşabih ayetler karşısında müminlerin tavrı şudur. Onlar biz ona olduğu gibi inandık, hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Ali İmran 7. ayet. Müteşabih ayetleri tekzip etmezler, yalanlamazlar. Onları muhkem ayetlere göre yorumlarlar. Bizlerin keyfiyet hakkında bilgisi olmadığına müdriktirler, bunu kabul ederler, idrak ederler. Böylece kitabı tam bir uyum içinde anlarlar. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir derler. Rabbimizin işitmesi ve görmesi vardır ama mahiyetleri bizce meçhuldür inancındadırlar. Müteşabih ayetler haktan sapmış delalet ehline, sapıklık ehline anlaşılmaz gelir. Müminler ise bunların yalnızca keyfiyetinin bilinmediğini düşünürler. Allah'tan başkasının bilmediği müteşabih sıfatların hakikati ve keyfiyetidir. Kur'an'ın anlamı konusunda Sa'd suresi 29. ayetinde biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. İşte bu ayet müteşabih ve diğer ayetleri istisna kılmamaktadır. Yani bunların bir anlamı vardır. Evet. Bir saat doldu mu? Son olarak bir tefvis maddesi var. İki sayfa inşallah. Ondan sonra zati sıfatlar ve fiili sıfatlarda noktalayalım bugün inşallah. Çünkü konu başka bir alana geçiyor böylece. Tefvis, Allah'a havale etmek demek. yani ve ufebbidu emri ilallah, işimi Allah'a bıraktım derken kastedilen işte fevz, tefviz bu manada. Bunun iki anlamı vardır. Birincisi mananın tefvizi, ikincisi keyfiyetin tefvizi. Tefviz, bilginin yalnızca Allah'a havale edilmesidir. Selef alimleri sıfatların bilgisini onlar nasıl zikredilmişse, nasıl zikrediliyorsa öylece inanın diyerek Allah'a havale ederken acaba bunların hiçbir anlamının olmadığını mı kastetmişlerdir? Yoksa bunların manasını ve manalarının bilinmesini mi Allah'a bırakmaktadırlar? Yani Allah'a nispet edilen esma ve sıfatı mukatta harfleri gibi birbirlerine bitişmiş harfler gibi midir? Bunların manasını sadece Allah bilir mi diyeceğiz? Yani elif, lam, mim veya elif, lam, ra ayetlerinde olduğu gibi bunların manasını Allah bilir. Bu konuda hiçbir şey diyemeyiz mi diyeceğiz? Acaba selef alimleri Allah hakkıyla iştir ve görür. Nisa 134. Allah her şeyi hakkıyla iştir ve görür. Nisa 148 ayetlerinin anlamını Allah'a havale ederken ya da Rabbimiz gecenin son üçte birli kısmı kalınca iner ve fecir doğana kadar kim bir şeyler ister ona istediğini vereyim. Kim bana dua eder onun duasına cevap vereyim. Kim benden merhamet diler onu bağışlayayım der hadisinin anlamını Rabbimize havale ederken biz bunların anlamını hiç bilmeyiz. Bunlar müteşabihtir. Bunlar yan yana gelmiş harflerden müteşekkil bize göre anlamsız şeylerdir mi demek istemektedirler. Elbette ki hayır, onlar bunu kastetmemişlerdir. Onlar nasıl zikredilmişse öylece inanın derken bu sözleriyle bu ayet ve hadisler ne anlam ifade ediyorsa onu kabul ederiz. Keyfiyete dalmayız, ayrıntıyı araştırmayız demektir. Nitekim kutsi hadislerden birisinde şöyle geliyor. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, yarattıkları hakkında düşünün diyor. Yani onun zatı ve sıfatları hakkında düşünmeyin, yarattıkları hakkında düşünün. Çünkü düşünmeyle Allah'ın zatını ne yapamazsın? Keyfiyetini bilemezsin. Ama mahlukat hakkında düşünün. Allah'ın kudretini görün. Evet. Onlar bunu kastetmezler. Mesela işitir sözünün anlamı bilinir. Ve tefsire ihtiyacı yoktur. Bu sebeple keyfiyetini ve anlamını açıklamaksızın demek, lafzın tarifini sağlayan bilgi yoktur demektir. Yani bu sözün anlamı açıktır. Araştırmaya gerek yoktur. Çünkü kelamcı ve filozoflar her şeyin tarifi olduğuna inanırlardı. Mesela sem, işitme, Allah'ın mesmuatı, işitilen şeyleri idrak etmesini sağlayan ve zatıyla kaim olan subuti bir sıfattır derler felsefeciler. Hakikatte bu tarifin hiçbir anlamı yoktur. Doğru tarifin şartı, tarif yaparken tarif edilen şeyi kullanmamaktır. Bak felsefecilerin tarifinde ne var? Sem, işitme sıfatı, mesmuatı yani işitilen şeyleri idrak etmesini sağlayan. Yani bu tarifin hiçbir anlamı yok. Halbuki onlar sem'in tarifinde mesmuat kelimesini gördüğümüz gibi ne yaparlar? Kullanırlar. Aslında sem kelimesi açıklanmaya muhtaç değildir. Çünkü bir çocuğa dahi beni işitiyor musun deseniz anlamını bilir, evet der. Veya hayır der. Yani işitmiyorsa ne yapar? İşaret eder. Ondan ne kastedildiğini anlar. İşitmek kelimesiyle. Görme, inme ve çıkma kelimeleri de aynı şekilde. Bunların manaları bilinmektedir. Tefsire muhtaç değildir. Ekstradan açıklamaya gerek yok. Ancak bazı kelimeler açıklanmaya muhtaç olabilir. Mesela Allah her şeyi görüp gözetir ayetinde geçen mukit kelimesi görüp gözeten anlamına gelir. Kulların ihtiyaçlarını kendisine arz ettikleri yemeyen, içmeyen, doğurmayan ve doğrulmayan varlık anlamında. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu zat anlamındaki es-samet kelimesi de böyledir. Yani bu açıklanmaya nedir? Muhtaç bir kelime olabilir. Tefsire ihtiyacı vardır. Çünkü bu kelime insanlar arasında sıkça kullanılan bir sözcük değildir. Dolayısıyla özellikle Arap olmayanlar için bu kelimenin izahı ve tefsiri gerekir. O halde hakikatini yalnızca Allah Teala'nın bildiği müteşabih sıfat ve sıfat, ayet ve hadisleri ne demektir? Bunların keyfiyetinin bilinemeyeceği düşünülmelidir. Yani bunların ne şekilde oldukları bilinmez. Buna göre bu ayet ve hadislerin anlamının bilinemeyeceğini söylemek ya da bunların hiçbir anlamı olmadığını savunmak açık bir hatadır. Bilakis bunu savunanlar bidat ve dalalete dalmış sayılır. Mesela bu ayet ve hadislerin Arap dilindeki anlamını reddederek yabancı sözler olduğunu söylemek, Allah'ın iki eli olduğuna inanmanın caiz olmadığını iddia etmek ve onun iki eli de açıktır ayetini, Maide 64'te geçen bu ayeti huruf-u mukatta gibi işte ta, te, elif, nun, be, lam, ya, dal gibi tek tek harflerden ibaret sanmak, hiçbir anlamı olmayan harfler zannetmek böyledir. Bu kişilere ayetin tefsiri sorulduğunda Allah en doğrusunu bilir. Bunun anlamını biz hiçbir şekilde bilemeyiz derler. Allah diyor, iki elimle diyor. Sen bunun anlamını bilmiyor musun? Yani bunun anlamını Allah'a havale etmek, bakın bu hata. Keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Anlamını değil. Selef-i Salih, istiva malumdur derken bunun manasının malum olduğunu, bilinmekte olduğunu kastetmiştir. Bu sebeple esma ve sıfatların anlamını bilmeyi Allah'a havale edenler, bunların yabancı bir söz gibi anlamsız harflerin bir araya gelmiş şekli olarak kabul edilir. Ya da surelerin başındaki hurufu mukatta gibi algılayanlar, ki bunların hurufu mukatta yalnızca Allah tarafından bilinebileceğini söyleyenler, başkalarının bu konuda yorum yapmasına mani olmamaktadır ve bunların anlamını hiç kimsenin bilmeyeceğini söylememektedir. Bu sebeple bunlar doğru örnek olmamaktadır. Hem sıfatların tatiline, yani yok sayılmasına, nefyedilmesine yeltenmiş, hem de selef akidesi konusundaki cehaletini gösterip onlara iftiraya teşebbüs etmiş demektir. Vacip olan tefviz, yani Allah'a havale edilmesi gereken şey, manaların tefvizi değil, keyfiyetin Allah'a havalesidir. Evet, bu tefviz, mesela İbn Teymiye'nin o sözünün şerhinde işte tatilden, teşbihten, tatilden, tahriften, tevilden, teşbih ve temsilden, tekiften bahsettik. Tefviz geçmiyordu bakın orada. Burada bunu bahsetmemizin sebebi selef müfavvızadır demeleri. Yani selef işte bunları Allah'a havale eder diyerek sonraki bazı bidat ehlinin itirazıdır. Onlar bunların anlamını Allah'a havale etmiştir diye iddialarından dolayı bunlardan bahsedilmiş. Zira bunlar müfaffıza derken manalarının tefvizini kastederler. Bu ise doğru olmayan batıl bir sözdür. Selefin tefviz ettiği şey sadece keyfiyetin Allah'a havale edilmesidir. Manaların değil. Evet. Hasan el-Benna el-Akide adlı eserinde Esma ve Sıfatlar bahsinde şöyle diyor. En salim yol manalarını tefvizdir. Bakın bu bir bidat sözdür. Hasan el-Benna'nın bir bidatıdır. Biz tabi burada Hasan el-Benna'nın burada hata ettiğini düşünüyoruz. Belki de kastettiği şey bu da olmayabilir. Eğer zahiri anlaşılırsa hata edilebilir. Bu sebeple bidata nispet edilebilir. Burada sonrakilerin kullandığı, bak burada açıkça bunu söylüyor. En iyisi, en salim yol manasını Allah'a bırakmaktır diyor. Bu bidat bir yaklaşım. Doğru olmayan bir yaklaşım. Keyfiyet Allah'a havale edilir. Manası değil. Manası bellidir. İstiva malumdur diyor bakın İmam Malik. İstivayı bilmeyiz, Allah bilir demiyor orada. İstiva malumdur ama keyfiyetini Allah bilir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etûb ileyk. Sorusu olan varsa soruları alalım. Hocam,
bu hurufu mukatta harfleri.
Evet.
Yani alimler tarafından açıklanabilir mi? Diyorsa gizli mi? Onu ben tam anlayamadım.
Şimdi o konuda bunun tevilini, yani bunun tefsirini bilenler olabilir. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'ın yaptığı bu açıklamalar gibi. Ama işte bu şekildeki bir şeyin delile dayanmış olması lazım. Delile sahabeden gelirse başımızın gözümüzün üstünedir. Ama Ahmet Mehmet yaparsa, her gelen işte bu harflere istediği gibi mana yüklerse, işte tıpkı sohbete başlamadan önce örneğini verdiğimiz gibi adam çıkarıyor, Ebced hesabıyla değerlendiriyor bunları ve ne yapıyor? Kendisinin Mehdi olduğunu veyahut da falanca zaman işte gökten bir taş düşeceğini hesap ediyor. Burada Yahudiler bu hurufu mukatta ayetleri indiği zaman bunu açıklamaya çalışıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamalarına bak karşı çıkmıyor. Açıklamaya çalışıyorlar, Ebced hesabı yapıyorlar. Elif Lam Mim 71 eder. İşte senin ümmetinin ömrü, senin dininin ömrü 71 senedir diyor. 71 sene sonra İslam diye bir şey kalmayacak diye ne yapıyorlar? Böyle açıklıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onlara diyor ki, ama diyor sadece Elif Lam Mim değil, bu şekilde hurufu mukatta daha başka ayetler de var. Elif Lam Ra, işte Hamimler, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu ayetleri de, bu hurufu mukatta ayetleri de söylüyor. Ondan sonra Yahudiler diyor ki, senin işin bize karışık geldi diyorlar ve çekiyor gidiyorlar. Evet.
Bir de şu, bu ayetleri güzel okudum. Bayağı güzel bir ayet. Okunur ama hükmü peygamber tarafından nesedilmiştir.
Şimdi nesih konusu başlı başına ele alınması gereken bir mesele. Yani ayetin ayette nesedilmesi, ayetin işte sünnette nesedilmesi, sünnetin ayette nesedilmesi gibi konular. Nesih haktır. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi'nin 106. ayetinde nesin olacağını açıkça söylemiş. Bunun örneği de mesela kıblenin tahvil edilmesi. Bakara Suresi'nde yine 144. 145. ayetlerde açık bir örnekle zikredilmiştir.
Yani, benim anlayamadım. Şimdi bu Kelale ayeti.
Evet.
Diğer de evlenmesi haram olanlar. İşte teyze veyahut da işte kız kardeş gibi. Yani bunu neshettiği zaman Peygamberimiz...
Sünnet bunu neshetmiştir diyen kim?
İbn-i Kuteybe'nin hadis müdafasında geliyor.
İbn-i Kuteybe'nin kendisi mi söylüyor yoksa bidat ehli mi söylüyor? Ona dikkat et.
Orasını tam bilmiyorum. Onu soruyorum işte ben. Ayetin hükümleri çok güzel. Ama gerçekten neshedildiyse onu destekleyen hadis var mı yani? Onu soruyorum.
İşte o iddianın kimden geldiğini, delillerin ne olduğunu oradan bakmak lazım. Şimdi burada ezbere bir şey söyleyemeyeceğim yani.
Hocam İbn-i Teymiye de şey demiş, Allah minberden benim indiğim gibi iner.
İbn-i Teymiye'ye böyle bir söz ile iftira ediliyor. Şimdi Allah benim indiğim gibi, tıpkı benim indiğim gibi minberden iner diye bir ifade kullanmıyor İbn-i Teymiye. Fakat o, hani Allah'ın eli vardır. Biz bile bugün bunu söylerken işte Allah'ın bizim elimiz gibi el olduğunu söylüyor diye anlıyor karşıdaki.
Onu hapse attırmak için
şimdi bak, bu Allah'ın sıfatları konusunda selefin menhecini anlattığın zaman muhatabın neyi kastettiğini tam çıkaramayabiliyor, anlayamayabiliyor ve senin Allah'ın sanki bizim elimiz gibi eli olduğunu söylediğini zannediyor. İşte İbn-i Teymiye'de bu şekilde anlaşılmış ve hakkında bu söz söylenmiş. O zamanki Maliki kadısı, Maliki mezhebine mensup bir kadı, İbn-i Teymiye hakkında bu iftirayı atıyor. İbn-i Teymiye böyle dedi diyor, onun sözü bu manaya gelir diyor, içeri attırıyor. İçeride o hapisteyken İbn-i Battuta geliyor. İbn-i Battuta seyahatnamesinden naklediyor zaten bu olayı. Ve işte İbn-i Teymiye'yi ben gördüm, hutbede böyle söyledi gibi. Sanki olayın şahidiymiş gibi naklediyor olayı. İbn-i Battuta o seyahatnamesinde pek çok yalanlar söylemiş. Tarihen imkansız olan şeyleri şahitmiş gibi anlatıyor. Bu sebeple onun rivayetleri hiçbir zaman dayanılacak, güvenilecek haberler değil. Burada da İbn-i Teymiye hakkında bu sözü söylüyor. Fakat İbn-i Teymiye'nin kendi eserlerine baktığınız zaman onun söylediği sözler gayet açıktır. İbn-i Teymiye müşebbiheyi de reddeder. Mümessileyi diğer adıyla veya mücessime. Mümessile, müşebbihe, mücessime. Hep aynı fırkanın ismidir. Yani Allah mahlukatına benzetenler, cisimleştirenler. Bunları da reddeder. Muattılayı da, Allah'ın sıfatlarını iptal edenleri de, Cehmiye'yi de, Mutezile'yi de, bunların hepsine de ayrı ayrı reddiyeleri vardır. Ama mesela bu tıpkı bizim işte bir tasavvufçuya dayandığı delillerin hep uydurma hadisler olduğunu anlatırken karşımıza çıkıp da işte sen hadis inkarcısın demesi, aynı bizim, aynı biz aynı şeyi, aynı itikada sahip kimseyiz. Aynı kimseyim yani. Aynı şahsım. Gidiyorum hadis inkarcısına. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bahsettiğim zaman beni ne yapıyor? Hadis, uydurma hadislerle amel eden veyahut da peygamberi Allah'a ortak koşan bir kişi olarak değerlendiriyor. Yani muhatapların algılamasıyla alakalı bir mesele bu. Allah'ın isim ve sıfatlarını da biz ispat ederken karşıdaki öyle anlayabiliyor. İbn-i Teymiye hakkında söylenen sözler de bundan ibaret. Şimdi onlar Allah'ın eli vardır demeyi de kabul etmiyor. Yani onlar Maturid olduğunu söylüyor ama Maturidilikle de alakası yok. Zahid el-Kevseri'den sonraki Maturidiler diye ayırmıştık geçen hafta. Mesela bundan bahsetmiştim. Zahid el-Kevseri'den sonra Maturidilerin şekli çok değişmiştir. Mesela bu Halef ulemasının ilkleri diyelim. Selef'ten sonra gelen Halef'in ilkleri, yani kelamcılık yapan ilk alimler. Selef'in yolu en selametli yoldur. Onlar işte geldiği gibi iman ediyorlardı. Fakat bizimki de daha ilimli, daha hikmetli. İlme daha uygun. Şimdi şartlar değişti. Biz bunu yapmazsak, yani biz Allah'ın el sıfatıyla kastedilenin kudret olduğunu söylemezsek, adam elden kastedilenin bizim elimiz olduğu gibi zanneder diye endişe ediyor ve yorumlara girişiyor. Ama Selef'in şeyini asla reddetmiyordu onlar. Zahid Kevseri'ye bakıyorsun, tekfir ediyor. Selef'i tekfir ediyor. Allah yukarıda diyeni tekfir ediyor. İşte Zahid el-Kevseri'den sonraki bir anlayışa sahip olduğu için bunlar, yani Maturidi akidesini öyle zannettikleri için maalesef mesela Ebu Said Hoca şeyle konuşuyordu. Bu Hüseyin Avni diye birisi var İzmir'de. Mahmud Efendi'nin halifesi. Orada isim sıfatlarla ilgili bir bahis geçti. Allah'ın eli vardır demek teslimdir diyor. Bak, Allah'ın eli vardır demek teslimdir diyor. Biz bunu söylüyoruz. Allah'ın eli vardır. Ama hiçbir mahlukatına benzetmiyoruz. O kendi teslimciliğinin adını koyuyor. Biz herhangi bir cisme benzetmiyoruz. Ebu Hanife'nin, Allah rahmet eylesin, bu konuda kendisinden nakledilen bayağı bir söz var. Akide konusunda sözleri diye ben onları toplamıştım eserlerinden. Arapça orijinallerinden. İşte Aliül Kari'nin şerhi olsun. İsim sıfat konusunda Ebu Hanife Selefe uygundur. Ama bunlar Ebu Hanife'nin yolunda gittiklerine, söylemelerine rağmen tekfir ettikleri görüşler Ebu Hanife'nin savunduğu görüşleridir. Evet. Başka bir şey yok herhalde. Allah'a